Teşekkürler. Dolayısıyla adımız da uyumlu için.
Hayatın Sesleri. Başkent'ten birlikteliğimiz başladı. Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz sevgili dinleyenlerimiz. 15.55'e dek bugün de siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileriyle birlikte olmak istiyoruz her zaman olduğu gibi. Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar yine bugünkü birlikteliğimizi siz sevgili dinleyenlerimiz için. Sevgili Ayhan Taşçı yayınımızı sizlere ulaştırıyor ve ben Nilgün Doruk diliyor ve istiyoruz ki her zaman olduğu gibi sizler de dahil olun programımıza 0090 312 463 34 19 ve 463 34 21. Program boyunca bizleri arayabileceğiniz telefon numaralarımız. Elektronik posta adresimiz ise biliyorsunuz zaten, yine de hatırlatalım. hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyenlerimiz. Yine Hayatın Sesleri sosyal medya hesaplarımızın da adı. Facebook'tan, Twitter'dan ve Instagram'dan da ulaşabileceğinizi hatırlattıktan sonra Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin işte ilk müziğini dinliyoruz şimdi.
Sonra yağmurla ağla, sen görmeden gideceğim, geriye dönmem asla. Sen görmeden gideceğim, geriye dönmem asla. Sence ayrılıklar kolay, yalnız kal bak göreceksin. Ben hatıraları aldım, neyinle öğreneceksin. Çözemedin kalsın onlar. Beni seven bir kadın var, deme artık inanmazlar. İçimdeki düğümleri çözemedin. Kolay, yalnız kal bak göreceksin. Ben hatıraları aldım, neyinle öğreneceksin. Ben hatıraları aldım, neyine güveneceksin. Beni seven bir kadın var, deme artık inanmazlar. İçimdeki düğümleri çözemedin kalsın onlar. Beni seven bir kadın var, deme artık inanmazlar. İçimdeki düğümleri çözemedin.
Beni seven bir kadın var, deme artık.
Türkiye'de saatlerimiz 15.09'u gösteriyor sevgili dinleyenlerimiz. Siz müziğimizi dinlerken biz de konuğumuzu stüdyomuza aldık. Hemen tanıştıralım sizlerle. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü, Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Derneği Kurucu Başkanı, aynı zamanda Sağlık ve Sosyal Dernekler Federasyonu Kurucu Başkanı, Çocuk Cerrahisi Uzmanı, Operatör Doktor Sayın Orhan Koç bizlerle birlikte. Merhabalar efendim, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Evet, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü deyince dinleyicilerimiz belki birazcık anlamışlardır konumuzu diye düşünüyorum. Evde bakım hizmetlerinden söz edeceğiz bugün ki popülasyonumuzun, yaşlı popülasyonumuzun artması dolayısıyla böyle bir ihtiyacın doğması ve bu ihtiyaca cevap verecek birimlerin de artmasıyla birlikte bugün bu konuyu dinleyicilerimizle paylaşalım istedik. Şimdi evde bakım hizmetleri deyince bize birazcık anlatabilir misiniz lütfen? Evde bakım hizmetleri kimlere veriliyor? Nasıl veriliyor acaba?
Tabii evde bakım başlığı altında 3 tane konu incelenebilir. Birisi yaşlı bakımı, diğeri engelli bakımı, bir diğeri de sağlık bakımı.
Evet.
Türkiye'de yaşlı bakımı özellikle Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı üzerinden huzur evleri marifetiyle, yine belediyelerin açmış olduğu huzur evleri marifetiyle yürütülmekte. Engelli bakımı da yine Aile Bakanlığı üzerinden engellisi olan bireyin hane halkının gelir testine tabi tutulduktan sonra kendi evinde, kendi ortamında kalmasını sağlayabilecek şekilde o aileye bir maddi destek verilerek bakımı yapılmakta. Eğer evde bakımı mümkün değilse, engelli oranı yüksekse o zaman da kurumsal bakıma alınabilmekte. Türkiye'de tabii engelli bakımına muhtaç olan ve bu programdan faydalanan 500 bine yakın vatandaşımız var. Yine evde sağlık hizmeti dediğimizde yine bir bakıma muhtaçlığı var. Bir başkasının yardımına ihtiyaç olan bireyler yatağa bağımlı olabilir veya kısıtlı fonksiyonları kısıtlanmış, yürümesi, gündelik işlerini evet. yapamayan grup olan bireyler var. Aynı zamanda sağlık sorunları olanlar. Bunlara da Sağlık Bakanlığı üzerinde Türkiye'nin her yerinde evde sağlık hizmeti sunulmakta. Bu evde sağlık hizmeti sunuluyorken kişinin gelir durumuna bakılmaksızın ihtiyacı olan herkese bulunduğu yerde evde sağlık hizmeti sunulmakta. Tabii evde sağlık hizmetleri, evde bakım hizmetleri bütüncül anlamda bakıldığı zaman çok önemli hizmetler. Ve bu evde sağlık hizmetleriyle ilgili hastanın gerek evinden alıp hastaneye getirilmesi, hastaneden evine götürülmesi kadar bütün süreçleri içine alan bir sistem. Türkiye'de buna erişim nasıl oluyor? Bu konuda 444-38-33 numaralı bir telefondan Türkiye'nin her tarafından çağrı kabul edilebiliyor. 7/24 saat çalışıyor. Bu çağrılar bir gün içerisinde karşılanıyor. Evine gidip hastanın durum tespiti yapılarak o hastaya özel bir programla evde sağlık hizmeti sunulmakta. Bu hizmetlerin daha iyiye gitmesi noktasında üniversitelerin ve özel sektörün de hizmet alan vatandaşlarımızın da bu hizmete erişebilmesi için mutlaka üniversitede veya özel hastanede taburcu olmadan önce evde sağlık hizmetleriyle ilgili bir başvuru yapılması, hasta veya yakınının veya hastanedeki görevlilerin, sağlık çalışanlarının bu hizmete vatandaşımı yöneltmesi lazım. Şu ana kadar 1 milyona yakın evde sağlık hizmeti alan vatandaşımız var. Tabii şu anda aktif olarak alan 400 bine yakın vatandaşımız var. Çünkü bu hizmetten bazen geçici faydalanan vatandaş olduğu gibi vefatı halinde veya ihtiyacın ortadan kalkması durumunda da hizmetler sonlandırılmış oluyor.
Yani hastanede yatmış olması, hastaneden raporlu olmuş olması gerekmiyor. Evde de aynı şekilde sağlık hizmetine ihtiyacı olan bir yakın olduğu takdirde 444-38-33 numaralı telefonu aradıkları takdirde yardımcı Tabii. olunabiliyor.
Bu başvuru bahsettiğimiz gibi bu şekilde telefon üzerinden başvurabildikleri gibi aile hekimi üzerinde de başvurabilirler. Kendi aile hekimlerine böyle bir hastanın varlığından bahsedebilirler. Veya hastane süreci geçirmişlerse hastaneden taburcu olurken de başvurabilirler. Bu açıdan illa hastanede taburcu olması, hastanede kalması gerekmiyor. Orada gelip hastanın durumuna göre bir rapor tutuluyor. İhtiyacı nedir? Ona göre günlük, haftalık mı gelinmesi gerekir? Belli bir program yapılıyor ve bu program dahilinde hasta takip ediliyor.
Evet. Peki evde bakım hizmetleri kapsamında neler var?
Tabii evde bakım hizmetleri kapsamında gerek laboratuvar tetkiklerin yapılması, gerek ilaçlarının yazılması, gerek hasta altı bezi gibi sürekli kullanması gereken tıbbi malzeme yazılması gibi geniş bir yelpaze var. Tabii sosyal
yani güvenlik, tıbbi cihaz ücretleri de karşılanıyor.
Kullanılması gereken bütün malzemeler karşılanıyor. Şöyle ifade edebiliriz. Mesela solunum cihazına bağlı bir hastamız düşünün. Solunum cihazı, bu hastanelerde ventilatör dediğimiz solunum cihazları, ev tipi solunum cihazları var. Hastamız ev tipi solunum cihazıyla evine taburcu ediliyor. O solunum cihazını sosyal güvenlik kurumu, yani devletimiz ödüyor. Solunum cihazını kullanacağı sarf malzemelerini ödüyor. Solunum cihazının elektrik kesintisinde güç kaynağı dediğimiz güç kaynağını ödüyor. Bir nevi yoğun bakımdaki veya hastanedeki ihtiyaç duyduğu tüm malzemeleri evinde de ihtiyacı olduğu zaman ödüyor. Şimdi bir diğer adım daha oldu. O da Sosyal Güvenlik Kurum Başkanlığı yaptım ben bir kısa süre önce. Yeni ayrıldım, iş sağlığı güvenliğine geçtim. Evet. Orada şunu yaptık. Baktık ki bu yatan hastalarımızın özellikle hasta altı bezine erişiminde bunu almakta veya solunum cihazı gibi, oksijen konsantratörü gibi cihazları almakta zorlukları var. Her ne kadar bunu devlet ödüyor olsa bile önce alıyordunuz, sonra devletin ilgili kuruluşundan parasını geri alıyordunuz. Hı hı. Bu süreçte tabii yatağa bağımlı hastası olan bir bireyin hastasını bırakarak bunları takip etmesi çok güç. Ne yaptık? Biz burada erişimin önündeki engeli kaldırmak için gerek eczaneden, gerek tıbbi malzeme satış merkezlerinden tıpkı ilaç alırmış gibi ilacını alıp gittiği gibi bu malzemeyi alıp işlemini sonlandırabiliyor. Bu şekilde sağlığa erişim konusunda evde sağlık hastalarının, evde bakım hastalarının bütün engeller yavaş yavaş kaldırılıyor. Ve şu anda bütün vatandaşlarımız, ihtiyacı olan tüm vatandaşlarımız bu hizmeti rahatlıkla alabilir.
Evet, şimdi engelliler aynı şekilde yararlanabiliyorlar. Tabii. Sağlık hizmetlerine ihtiyacı olanlar yararlanabiliyorlar. Peki yaşlılar sadece sosyal hizmet kurumlarından mı yararlanabiliyorlar? Yoksa onlar da evde bakım hizmetlerinden aynı şekilde yararlanabiliyorlar mı? Özellikle geriatrik hastalar.
Tabii Türkiye'de şu anda yaşlı nüfusumuz %9'larla ifade ediliyor. Ama yıllara sahip baktığımızda ciddi madde yaşlanacağımız ortada. Genç nüfusun en büyük tehlikesi hızlı yaşlanmadır. Fakat kendi kendine yetebilir yaşlılar dediğimiz, yani gündelik işlerini yapabilen yaşlılarımızda çok büyük sorunumuz yok. Genelde geniş aile yapımız olduğu için henüz sorun yok. Ama tek başına yaşayan yaşlılar,
evet,
ki ciddi rakamdadır. Tek başına yaşayan yaşlılarla ilgili ayrı programlar var. Bunu gerek Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı üzerinden yürütülen, gerek valilikler üzerinde yürütülen yaşlının kendi kendine becerisiyle kalabilmesini sağlayabilen programlar. Ancak yaşlılar içerisinde özellikle ayırmamız gereken sağlık bakımı gerekenler. Mesela Alzheimer'lar. Şimdi Alzheimer vakası kendi kendine işlerini görebilir gibi gözükse de büyük bir dramdır. Alzheimer merkezleri dediğimiz gündüzlü bakım merkezleri kurmak gerekir. Nazilli'de biz başhekimlik yaparken orada üniversite, belediye işbirliğiyle bir gündüzlü bakım merkezi kurduk. Daha sonra Şişli'de kuruldu. Bu gündüzlü bakım merkezleri dediğimiz Alzheimer'a yönelik spesifik olmalı, özellikli olmalı. Bu hastalarımıza yönelik de yeni yeni merkezler açılmaya başlıyor. Gündüzlü bakım merkezleri. Yine yaşlarımız için gündüz gelip belli rehabilitasyonu yapabilecekleri, iş uğraş terapileri yapabilecekleri gündüzlü merkezler açılması gerekir. Bu noktada belediyelerin özellikle bu konuda imkanları daha geniş ve yerelden yönetim olduğu için daha yaygın bir ağ olabilir. Bazı güzel uygulamalar var.
Ki var,
var bu güzel uygulama. Hı-hı. Bundan yaygınlaşması.
Evet.
Mesela Konya Belediyesi'nde biz çünkü sivil toplum yönümüzle çok illerde gidiyoruz. Hem hizmet alanı, hizmet vereni buluşturuyoruz. Konya'da gittiğimizde şunu gördük. Engelsiz ev projesi yapmışlar. Yani siz gündelik hayatınızı yaşıyorken eviniz size pekala yetiyordu. Ama bir felçli vakanın evde banyoya gitmesi, onu banyoya götürüp getirmek ciddi manada bir sorundur. O zaman evin engelsiz hale getirilmesi lazım. Engelsiz ev projesiyle bu tür ihtiyaçları giderebiliyorlar. Biz Ankara'da bir ev ziyaretine gittiğimizde hasta yakını eşine bakan bir bayan, eşi felç kalmış. Biz dedik bir ihtiyacınız var mı? Dedi ki ben hiçbir şey istemiyorum. Devlet her şeyi veriyor. Ancak hastamı banyoya artık taşıyamıyorum. Tek başına bunu götüremiyorum. Bana bir lift sistemi var. Yukarıdan tavandan taşıyabileceğimiz bir aparat. Bunu kurun dedi. Biz bunu görünce şunu gördük. Gerçekten devlet birçok imkanını seferber etmiş. Evde sağlık hizmeti veriyor, evde bakım aylığı veriyor. Ancak bu vatandaşımızın ihtiyaçlarını tam karşılamış mıyız? Hayır. Çünkü orada yaşayan birey 7-24 saat hastasıyla yaşıyor ve günlerce, yıllarca, 40 yıl çocuğuna bakan anneler var. Evet. Veya babasına, annesine bakan genç kızlarımız evlatlar var. Evet. Bunlar evlenmiyorlar, adanmış hayatlar diyoruz biz bunlara. Evet. Bunların sorunlarına çözüm olmak için biz sivil toplum olarak ne yapabiliriz araştırıyoruz.
Araştırıyorsunuz ve bunların çerçevesinde çok da güzel bir projeye imza atmış bulunuyorsunuz. Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Derneği olarak Gönül Komşusu Projesi. Birazcık da bu projeden söz edebilir miyiz lütfen?
Tam bahsettiğim gibi biz sahada çalışıyorken, ben uzun süre Sağlık Bakanlığı'nda çalıştım. Sayın Recep Aktağ Bey'le hasta ziyaret ettiğimizde yine böyle iki tane özürlü çocuğuna bakan bir annemiz vardı. Biz tabii verilen hizmetleri bildiğimiz için memnun musunuz diye sorduk. Anne memnun değilim dedi. Biz tabii bütün hizmetleri saymaya başladık. Evde sağlık hizmeti alıyorsunuz, bakım aylığı alabiliyorsunuz, yatağınızı devlet vermiş, bütün imkanları saydık. Dedi ki bunlar için Allah razı olsun. Mükemmel şey bunlar. Bunlar hakikaten yoktu. Şimdi çok güzel şeyler var. Ancak ben kendime vakit ayıramıyorum. Çocuğumu bırakacağım kimse yok. Bu noktada baktık ki gerçekten bir ihtiyaç var ve gönül komşusunu hayata geçirmek istedik. Çünkü gönüllülük esastır. Ancak gönüllülükte süreklilik lazım. Sürekli olması, bir defa gönüllülük yapmış olmanız yetmez. Gönüllü kişinin de bu hizmeti veriyorken masrafları, ulaşım masrafları gibi masrafları olmaması lazım. Hı hı. Ve bir gönül bağı olması lazım. Bir anı, bir öykü, bir paylaşacakları, konuşabilecekleri bir hatıralar olması. Komşuluk hukuku çok önemlidir bizim örf adetimizde. Komşusu açken tok yatan bizden değildir hadisi şerifinden yola çıkarak açlığı sadece maddi açlık değil, sosyal açlık olarak da almamız gerektiği noktasında bir gönül komşusu başlattık. İlk Etimesgut Devlet Hastanesi'nde başhekimken sivil toplum kuruluşumuzla birlikte başlattık. Paydaşlarımız Aile Bakanlığı, Belediye, Gençlik Spor Bakanlığı, üniversiteler, bütün paydaşları bir araya getirerek bu gönüllüleri bulduk ve gönüllüleri eğittik. Gönüllü olan kişi komşusunun ihtiyaçlarına göre kategorize ediliyor. Bazı gönüllüler sadece sohbet için gidebiliyor. Bazı gönüllüler kitap okuyor. Bazı gönüllüler ev içindeki işleri yapabiliyor. Bazı gönüllüler evin dışında hizmetler yapıyor. Bir örnekle vermek isterim. Biz ilk gönüllümüzü aradığımız zaman önce dedik ki yatağa bağımlı tek başına yaşayan kişileri bulalım. 20 tane vaka bize bildirdiler. Ve dedik ki gönüllü arayalım. Tabii nereden arayacaksınız? İlk o apartmandan başladık.
Evet, tek komşulardan.
Tek tek komşulara kapısını çalarak bizim ekip gönüllü olur musunuz diye hastayı anlatıyor ve yapacak işleri. O apartmandan gönüllü çıkmamıştı. Bana geldi dediler ki bu proje yürümez. Niçin dedim? Dedi ki bütün apartmanı gezdik gönüllü bulamadık. Ben dedim ki komşuluk hukuku 40 haneyi işaret eder. Yan apartmana gidin. Ertesi gün yan apartmana gittiklerinde ilk kapıyı çaldıklarındaki vatandaşımız tanımadığı bu vatandaşa gönüllü oldu. Ve gönül komşusu böyle başladı. Peki ya gönül komşusu ne yaptı? Normalde bu eve devletin bütün unsurları giriyordu. Bu birey 45 yaşlarında çalışan bir bayan, beyin kanaması geçirmiş, tansiyona bağlı ve felç kalmış. Çocukları terk etmiş, eşi terk etmiş. Camın kenarına yatağını yatırmış, oradan dışarı izliyor. Bütün ulaşabileceği ilaçları kol mesafesine koymuş bir hayat. Gönül komşusu buna ne yaptı? Gönül komşusu önce bunun evini 4. katta asansörsüz bir binada oturan bir bayanı önce 1. kata taşıdılar. Bir kolu tuttuğu için verilmiş olan devletin vermiş olduğu akülü arabasıyla birlikte hayata tutundu. Artık o dışarı çıkıp gezebilen, emeklilikle ilgili sorunları vardı. İş yerinde olan bu hadiseden dolayı özlük hakları alamamışlardı. Bu özlük hakları almasına yardımcı oldular.
Ki bu bir örnek. İş yerindeki, bunu takip
tabii,
eden
tabii,
pek
tabii,
çok
örnek,
örnek
var.
Var.
İş yerindeki arkadaşları gezdi de falan. Artık o kişinin gerçekten gönül komşusuyla hayatında bir yeni başlangıç oldu.
Evet, bağlar kuruluyor. Gerçekten çok güzel proje ve bu projelerin ardı arkası kesilmeyecek. Devamı gelecek herhalde. Keşke süremiz olsaydı daha fazla konuşabilseydik. Ancak süremizin de sonuna yaklaştık. Peki Sayın Orhan Koç, evde bakım maaşından kimler yararlanabiliyor?
Evde bakım maaşı ile ilgili bir defa engellilik oranından ziyade bakıma muhtaçlık. Yani %40 engelli olacaksınız ve bakıma muhtaç olacaksınız. Hani halkının tümünü hesap edilerek eve giren gelirinizin de asgari ücretin 1/3'ünden daha düşük olması durumunda Sosyal Yardım Başkanı Vakfı üzerinden size engelli maaşı bağlanmaktadır. Bahsettiğim gibi 500 bine yakın vatandaşımız bu engelli maaşından faydalanmaktadır. Hem engelli maaşı alıp hem evde sağlık hizmeti alabilirsiniz. Yani birisi evet, diğer hizmeti almaya engel değildir.
Peki bunların denetimleri de ayrıca yapılıyor tabii ki. Tabii
bunların denetimleri Aile Bakanlığı üzerinden bakımla ilgili süreçleri denetleniyor. Evde sağlık hizmetleri şu anda sadece Sağlık Bakanlığı hastaneleri üzerinden verilmektedir ve ücretsiz verilmektedir. Her ilçede, her hastanede, her beldede evde sağlık hizmeti vardır ve bu şekilde bütün vatandaşlarımızın hizmeti sunulmaktadır.
Diliyor ve istiyoruz ki aslında tüm bu hizmetlerden hiç yararlanılmayan bir ülke olalım. Hep sağlıklı bir toplum olalım ama bu tür hizmetlerden de yararlanmak için her türlü imkan var. Bu tür sağlık hizmetlerden de 444-38-33 numaralı evet, telefondan direkt talep ettikleri takdirde yararlanabilecekler. Çok teşekkür ediyoruz. Yeni yeni projeleriniz de olacaktır mutlaka. Onları da yine dinleyicilerimizle paylaşmak dileğiyle. Bugün için sağ olun, var olun efendim.
Teşekkür ediyoruz.
Sevgili dinleyenlerimiz, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü, Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Derneği Kurucu Başkanı, Sağlık ve Sosyal Dernekler Federasyonu yine Kurucu Başkanı, Çocuk Cerrahisi Uzmanı, Operatör Doktor Sayın Orhan Koç stüdyo konuğumuzdu. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz.
Biz teşekkür ediyoruz. Kazasız günler diliyoruz.
Teşekkür ediyoruz efendim, sağ olun.
Ceza mı bu, çektiğim çile mi? Yıllardır tuttuğum nöbet bitmeyecek mi? Yeni kötü kar tanesi gibi avucunda. Sevgilim.
Türkiye'de saatlerimiz 15.28'i gösteriyor sevgili dinleyenlerimiz. Hayatın Sesleri Başkent'ten devam ediyor. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınıyla. Şimdi Almanya'ya uzanmak istiyoruz. Telefon attığımızda sevgili Buket Barlas Fehter var. Merhabalar, Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz.
Merhabalar.
Evet sevgili Buket Barlas Fehter, neler aktaracaksınız bugün bize? Almanya'da neler var dinleyicilerimizi de ilgilendiren?
Evet, Münih'in başarılı grubu Armoni Ahenk Türk Müziği Topluluğu TRT sanatçılarının da katkılarıyla 25 Kasım Cumartesi akşamı harika bir konser verdi. Bu konserle ilgili size izlenimlerimi aktarmak istiyorum. Cumartesi akşamı Avni Anıl ve Yıldırım Gürses şarkıları adı altında yapılan konsere ilgi çok büyük oldu. Şehrin en görkemli salonlarından biri olan tarihi Münih Konservatuarı Büyük Konser Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte çok sayıda Alman izleyici de vardı. Genelde yılda iki konser veren Armoni Ahenk Türk Müziği Topluluğu, Türk müziğini, Türk kültürünü sevdirmek ve bu kültürü devam ettirmek amacıyla çok başarılı çalışmalara imza atmakta. Konser 2008 yılında kaybettiğimiz çok yönlü sanatçımız, ünlü besteci Avni Anıl'ın Safalar Getirdiniz, Safa Geldiniz Dostlar adlı eseriyle başladı. İlk bölümde Avni Anıl'ın sevilen eserlerine yer veren topluluğa seyirciler de eşlik ederek katıldılar. Ahmet Kadri Rizeli yönetimindeki TRT sanatçıları ise güzel yorumları ile salondakileri adeta büyülediler. Konserin ikinci bölümünde 2000 yılında aramızdan ayrılan 350 esere imza atmış olan ünlü bestecimiz Yıldırım Gürses'in sevilen eserlerine yer verildi. Armoni Ahenk Türk Müziği Topluluğu ve bu konser için özel olarak Türkiye'den buralara kadar gelip güzel yorumları ile müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatan TRT sanatçıları sayesinde salondakiler cumartesi akşamı şöyle bir Türkiye'ye gidip gelmiş oldular diyebiliriz.
Evet, Avni Anıl ve Yıldırım Gürses şarkılarıyla muhteşem bir gece yaşamışsınız anladığım kadarıyla. Evet, başka neler var sevgili Buket Barlas Fehter aktarabileceğiniz?
Evet, size Kültürel Mutfak adındaki yeni bir inisiyatif grubundan da bahsetmek istiyorum. Kültürel Mutfak burada İngilizce olarak Culture Kitchen adı altında faaliyet gösteren yeni bir inisiyatif grubu. Geçtiğimiz aylarda düzenlenen çeşitli festivallere katılarak adından söz ettirmeye başlayan bu grup artık kafe restoran olarak düzenlenmiş bir mekanda düzenli olarak çalışmalarını sürdürmekte. Almanya'da yaşayan mültecilerin sayısının artmasıyla birlikte son dönemde bu tip girişimlerde de bir artış kaydedildi diyebiliriz. Bir tek Münih'te değil, Almanya genelinde pek çok şehirde bu tip projeler mevcut. Bu çalışmalarla hem yabancı düşmanlığındaki artışa karşı bir girişimde bulunulmuş olunuyor, hem de topluma yeni katılan yabancılarla Almanları bir araya getirmek amaçlanıyor. Kültürel mutfak, farklı kültürlerden gelen insanların mutfağa girip birlikte yemek hazırlamaları ve bu esnada birbirleriyle iletişime geçmeleri esasına dayanan bir proje. Böylelikle bir yandan farklı kültürlerin yemekleri birlikte hazırlanırken katılımcıların birbirlerine karşı olan bir takım ön yargılarının giderilmesi veya en azından azaltılması amaçlanmakta. Bilindiği gibi son yıllarda yabancıların sayısındaki artışla birlikte buradaki ırkçı saldırılarda da korkutucu artışlar kaydedildi. Pek çok insan bu durumdan kaygı duymakta. İşte bu endişe verici gelişmeye karşı bu tip çalışmalar çok önem kazanmakta ve destek görmekte. Örneğin bu projeye Münih'teki kültür ve sanat çevrelerinin tanınan isimlere de destek veriyorlar. Projenin bir iyi tarafı da mülteciler için iş olanağı sağlanmış olması. Gärtnerplatz denilen Münih'in çok merkezi bir yerinde yer alan bu mekanda haftanın 4 günü öğlen saatlerinde olmak üzere birbirinden lezzetli yemeklere yer veriliyor. Öğrencilerden iş adamlarına, küçük çocuklu ailelerden kafenin çok yakınındaki tiyatroda görevli sanatçılara kadar toplumun her kesiminden insanın geldiği bir yer burası. Mutfakta ise dönüşümlü olarak farklı ülkelerden insanlar Almanlarla birlikte yemek pişirip ülkelerinin mutfaklarını tanıtmış oluyorlar. kısa süre içinde Münihlilerin severek gittikleri bir mekan oldu burası diyebiliriz. Ayrıca burada yemek yiyenler fiyatların çok uygun olması nedeniyle bu inisiyatife yüksek miktarlarda bağışta bulunup destekliyorlar. Böylelikle bir yandan burada çalışanların ücretleri ödenirken bir yandan da mültecilerle ilgili projelere para sağlanıyor. Kültürel mutfak, Culture Kitchen, Münih'te kültürler arası iletişimin çok güzel bir şekilde yaşandığı, başarılı bir girişimlere ev sahipliği yapan bir mekan diyebiliriz.
Evet, farklı kültürlerden insanları bir araya getirmeyi amaçlıyor. Gerçekten çok ilginç, çok hoş. Bu arada bir de masal festivali var herhalde, değil mi?
Evet, Münihlileri bu pazar günü dünya masalları bekliyor demek mümkün. Masal Festivali Münih'te yaşayan göçmenlerin kurdukları çeşitli derneklerin katılımıyla oluşturulan Morgan isimli bir çatı organizasyon tarafından düzenleniyor. Gaspark Kültür Merkezi'nde yer alan şehir kütüphanesinde 13-16 saatleri arasında yapılacak olan etkinlikte dünya masalları farklı dillerde küçük piyesler ve tiyatro gösterileri olarak sergilenecekler. Hikayeler, masallar çok dilli okunacak. Şarkılar birbirinden güzel dillerde seslendirilecek. Geçtiğimiz yıllarda festivalde en çok beğeni toplayan etkinlik ise Karagöz ve Hacivat gösterisi olmuştu. Bu pazar günü de yine bir gösteri gerçekleştirilecek. Bilindiği gibi Karagöz ve Hacivat gölge oyunu 2009 yılından beri UNESCO'nun insanlığın somut olmayan kültürel mirası listesinde yer almakta. Türk musikisini araştırma ve tanıtma grubu olarak faaliyetlerini sürdüren TÜMATA isimli grubun harika yorumuyla Karagöz ve Hacivat Masal Festivali'nin yine en çok beğenilen etkinliği olacaktır demek mümkün sanıyorum.
Sevgili Buket Barlas Vehter, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Yine birlikte olmak dileğiyle.
Hoşça kalın, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkürler, hoşça kalın.
Bir şehri istemem artık, gönlümün güneşi sensin İzmir'in. Kordonun büyüsüne yedi düvel aşık, gözümün bebeği canım İzmir'im. Kordonun büyüsüne yedi düvel aşık, gözümün bebeği canım İzmir'im. İzmir'de bir gün batımı ne hoş olur salınarak. İzmir'de bir gün batımı kordonla dolaşarak. Oynaşır körfezde mavi dalgalar, süzülür üstünde özgür martılara. Bağrında bin bir güzelliği saklar, gözümün bebeği canım İzmir'im. Bağrında bin bir güzelliği saklar, gözümün bebeği canım İzmir'im. Karşıya kadar hep dolaşayım, kadife kaleden hayran bakayım. Seni veren Allah'a kurban olayım, gözümün bebeği canım İzmir'im. Seni veren Allah'a kurban olayım, gözümün bebeği canım İzmir'im. İzmir'de bir gün batımı ne olur. yollar gözümün bebeği. Canım İzmir'im bağrında bin bir güzelliği saklar gözümün bebeği. Canım İzmir'im.
Kalanlar. Sevgili dinleyenlerimiz, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor sevgili Gülün Karabağ'la birlikteyiz köşemizde. Merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba.
Evet, Türk ve dünya sinemasına başarılı bir giriş yapan bir Türk filminden söz edeceğiz. Ayla, evet, diyeceğiz bugün. Evet. Kore Savaşı'nda yaşanan gerçek bir hikayeden oluşan çok hoş bir film. Karakterleriyle, senaryosuyla, evet, değil mi? Filmin müziğiyle, her şeyiyle, evet, neler söyleyeceksiniz bu konuda dinleyicilerimize?
Ben seyrettim filmi ve etkilendim gerçekten de. Filmden etkilenmemek mümkün değil. Çünkü bir insana odaklı bir hikaye. Yani hani bu bir ay yıldızlı film olmasaydı da biz büyük ihtimalle Türk insanı olarak böyle bir hikayeden etkilenirdik diye düşünüyorum. Başka bir ülkede, başka iki ülke arasında geçseydi de biz bundan etkilenirdik. Ama tabii bizim
Kore
askerimizin
Savaşı, evet,
bizim askerimizin kahramanlığını artı insanlığını gösterdiği için hepimizin yüreğine çok daha fazla dokundu. Bence bu anlamda hikaye gerçekten iyi bir şekilde çerçevelenmiş. Baktığımız zaman önce bir belgesel olarak çekiliyor Kore'de bir televizyon kanalı için. Özellikle bu Güney Kore, çünkü hakikaten kardeş ülke olarak çok kadir şinaslar bu anlamda. Türkiye'yi gerçekten o dönemki desteklerini hiç unutmuyorlar, hep dile getiriyorlar. Çeşitli burslarla mesela hala öğrencileri, Türk öğrencilerini destekliyorlar. Kendi üniversitelerinde okuyan öğrencileri bu tür kapıya çok açıklar yani, hı hı, gelip gitmelere, Türkiye'den gelen taleplere. Böyle bir Kore gazileriyle ilgili bir programda bu tür bir işte toplantı yapıyorlar ve orada Süleyman Dil Birliği, filmde de başrolü oynayan, gençliğini İsmail Hacıoğlu'nun oynadığı, sonra yaşlılığını Çetin Tekindor'un oynadığı karakter olan Süleyman Dil Birliği orada anlatıyor işte. Çünkü unutamadığı için, hı hı, Kore deyince savaştan çok Ayla'dan bahsediyor orada. Evet. Onların da ilgisini çekiyor bu hikaye ve orada bir belgesel çekelim bununla ilgili diyorlar. İlk bir Kore'de bir belgesel olarak bu başlıyor. Orada da çok ilgi görüyor. Orada ilgi gördükten sonra bunu film yapmak kararı ortaya çıkıyor. Daha sonrasında çeşitli dizilerde de işte Kavak Yelleri gibi çeşitli dizilerden de senaristliğini bildiğimiz Yiğit Özalp senaristliğini yapıyor. Bence güzel noktaları yakalamış. Filmin açıkçası ben desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Türk yapımları arasında bence öne çıkan görüntüsüyle, zaten Jean-Paul Serres'in babası hani yine, hı hı, ünlü bir görüntü yönetmeni, amcası Transformers'ı çekmiş. Yani güçlü bir geçmişi var, evet, o anlamda. Kendisi de bu filmde görüntü yönetmenliği yapıyor. Görüntü yönetmenliği anlamında da çok iyi görüntüler yakalanmış. Savaş sahneleri çok gerçekçi. Fakat
çok
şunu gerçekçi unutmamak
ama
lazım.
Çok da uzun değil.
Ha, onu
değil
diyecektim. Eleştirilere baktığımda hani Kore Savaşı'nın çok hafif bir şekilde anlatıldığı, savaşın gerçeklerinin çok yansıtılmadığı, aslında bunun bir savaş hikayesi olması gerektiği gibi bir takım eleştiriler gördüm. Fakat Can Ulkay zaten kendisi de söylüyor. Diyor ki yani biz aslında bir savaş filmi çekmedik. Amacımız da savaş filmi çekmek değildi. Savaşla ilgili pek çok unsuru bir aksesuar olarak kullandık. Evet, aslında
çok
derdimiz bu,
bir film,
bu hikayeyi, bu ikilinin karşılıklı olarak insan insana, can cana geçirdiği o sürecin doğru şekilde yansımasını sağlamakta. Çünkü asıl çıkış noktası zaten o bahsettiğim belgesel ve bu, evet, hikaye. Dolayısıyla merkeze bu insan hikayesini alarak çevresine de bunun geçtiği o ortamı yansıtmışlar. Evet. Çünkü bir film düşünün ki hem Kore Savaşı'nın bütün siyasi gerçekliğini anlatsın. Bir taraftan savaş sahnelerinin hepsini çok iyi versin. Bir taraftan bütün oradaki karakterlerin, çünkü sadece Süleyman Dilbirliği değil, buna benzer, aileye benzer hikayesi olan orada birden fazla asker var. Yani orada çocuklara bağlanmış olan, mesela Süleyman Polat veya Bulat, çeşitli kaynaklarda hı hı. farklı soyadlarıyla geçiyor. Seul diye bir kız çocuğunu mesela o da orada bulmuş, evlat edinmiş. Yani evlat edinmiş derken yanında bakmış, evet. 8 ay kadar. Sonra o da Ankara okuluna bırakmak zorunda kalmış. Böyle Savaş diye bir çocuğu gene alan bir askerimiz var. Yani böyle hikayeler çok. Bunların hepsini içine alsın dersek, aynı zamanda Amerikalıların durumunu işte dengelesin, hı hı. onu anlatsın. Türklerin bütün kahramanlıklarını göstersin. Çünkü 4 kez orada kahramanlıklarıyla Amerikalıları kurtarıyor diyelim yani, evet. açıkçası. Hakikaten çok büyük kahramanlıkları var Türk askerinin Kore'de. Şimdi bunlar da gerçekler. Yani Türk milliyetçiliği yapılıyor falan demeyelim. Orada gerçekten bizim askerimiz bambaşka.
Tarih
diğerlerinden farklı, evet. Hani gidişiyle ilgili askerimizin çeşitli şeyler söylenebilir. İşte Menderes döneminde izin alınmadan gitti falan. Ama bunları bir kenara bırakarak filmin kendi hikayesini öne çıkarmak ve desteklemek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü her halükarda bir gerçek hikayeyi anlatıyor. Gerçekten bizim askerimizin merhametini, insanlığını, bütün o savaş şartlarına rağmen
savaş ve hiçbir dram zaman çok iyi birleştirilmiş,
evet,
değil mi?
Evet, kesinlikle. Filmde. Ya mesela gene aynı şekilde daha önce de konuşmuştuk Kore Savaşı'nı.
Evet.
Belki dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. O esir alınan Türklerin birbirlerine olan kenetlenmişliklerini gene hı hı. Amerikalılar ve Koreliler anlatırlar mesela. Yani onlar diğer esirler gibi değildi. Onlar hep birbirlerine destek oldular. Birçok Amerikalı orada ölürken mesela onlar o destekleriyle ayakta kaldılar. Türklerin esareti de farklı. Savaşta hep gösterdikleri savaştaki imanları, duruşları da farklı. Aynı zamanda savaş dışındaki alanlarda gösterdikleri bu merhamet durumları da farklı. Düşünün şöyle anlatalım. Şimdi bir kız çocuğunu buluyor falan diye anlatılıyor ama hı hı. o savaş şartlarında o çocuğu her yere götürmek, her şekilde onun bakımını bir şekilde üstlenmek,
koruyup hani
ne kadar yansıtılabiliyor tabii filmde ama gene de yansıtmaya çalışmışlar. Aslında hiç kolay bir şey değil gerçekten. Bugün tabii. bile şu şartlarda biz alıp çocuğu her yere götürmeye kalksak sıkıntılı bir şeydir ama vazgeçmiyor Süleyman Bey ve aile de bunu unutmuyor. Aslında bir çocuğun hayatında 5,5 yaşında falan o çocuk bulduğunda 6 yaşlarında falan düşün, 1,5 sene bile değil, 15 hı hı. ay. Bir çocuğun hayatında çok önemli bir vakit değil gibi görünüyor. Unutabilir, yıllar geçmiş yani, evet, 60 yıl ne evet. demek? Unutabilir gibi görünüyor ama öyle insaniyetli ve öyle sıkı bir bağ ki gerçekten kaç sene geçiyor hala babam nerede kaldın, niye gelmedin diye o buluşmalarında. Zaten en etkileyici sahnesi hı hı. bence o. Gerçek sahneye dönüyor o en son filmin sonunda. Belki bu dinleyicilerimize bir özür dilerim, hani spoiler olacak ama gerçekten de filmin sonunda gerçek sahne gösteriliyor 2010'da yaşadıkları ve çok güzel. Ankara okulu zaten Türk subayların açtığı, Hüseyin Dinç Türk'ün yavaş yavaş şeyi görüyor. Bulundukları yerde Suwon denilen hı hı. Seul'ün biraz 70 kilometre dışında bir yer burası. Aynı zamanda revir olarak kullanılan bir yer. İşte Tugay var. Orada attıkları yemekleri toplayan yaşlıları ve çocukları görüyor. Diyor ki yani burada bu kadar çocuk var. Bunlar yazık günah. Yani bizim attığımız yemeklerle besleniyor. Yavaş yavaş onları bütün askerler orada desteklemeye başlıyor. Bir süre sonra çocuklar artık orada öyle bir hale geliyor ki anne yok baba yok, sürekli oraya gelmeye başlıyorlar. O zaman bunlara böyle bir metruk bina varmış orada. O binayı bir okula dönüştürelim, bari burada kalsınlar, burada eğitim verelim diye bir durum ortaya çıkıyor. Hı hı. İlk başta böyle hani çok da fazla resmi olmayan bir şekilde başlayan bu gelişim daha sonrasında Ankara Okulu adı verilerek bir binayla daha birleştirerek okul haline dönüştürülüyor. Bakıyor ki Kore yetkilileri ciddi ciddi orada çocuklar eğitim görülüyor. Askerler gönüllü olarak gidip çocuklara Türkçe öğretiyorlar. İstiklal Marşımızı, Ankara Marşı'nı filmde de gördüğümüz gibi öğretiyorlar. Bari biz de öğretmen atayalım diyorlar. Koreli öğretmenleri atıyorlar. Artık ciddi manada bir okul oluşuyor. 4 sene boyunca bütün ihtiyaçlarını, okulun bütün ihtiyaçlarını, çocukların bütün ihtiyaçlarını Türk Tugay'ı karşılıyor. Hı hı. Sonrasında da yaklaşık 1970'lere kadar okul açık kalıyor. Zaten 3 sene sürüyor savaş ama arkasından yavaş yavaş küçülerek, daha önce de bahsetmiştik, küçülerek Tugay'ımız Hani oradaki ordumuz devam ediyor kalmaya. Bir süre daha böyle orada yaşatılmaya çalışılıyor. Fakat işte sonrasında maalesef okul kapatılıyor. Zaten aslında filmde de hikayesi geçen Ayla'nın bulunamamasının sebebi de o. Kopmasının ilişkilerinin. Bir kere okulda kaydı Ayla diye değil. Gerçek Koreli evet. ismiyle kayıtlı. Tabii Süleyman amca onu nasıl arıyor? Ayla diye arıyor. O da zaten neredeyse ismini dahi bir süre sonra unutuyor. Aramaya çalışıyor ama ismini dahi unutuyor. Diyor ki yani çok uğraştım fakat ben o yaşta çok küçüktüm ve nereye ulaşacağımı da bilemedim. Bir süre sonra sadece sesi kaldı kulağımda. Yani suratını bile unutmaya başladım. Anlatmaya çalıştım, insanlar tanıyamadılar kim olduğunu. Dolayısıyla
ama
okul kapanınca...
Ama bu çok iyi yansıtılmış
çok
işte.
Çok güzel yansıtılmış kesinlikle. Yangın oluyor, kayıtlar yanıyor, arşiv belgeleri yanıyor okulun. Dolayısıyla hem okul kapanıyor hem kayıtları yok. Hani kim okudu, ne oldu, bir süre bunlar bulunamıyor ister istemez. Böyle olunca araya ciddi bir 60 yıllık bir vakit giriyor. Mesela o biraz önce bahsettiğim Savaş adlı çocuğu hiç bulamamış diğer askerimiz. Gene Süleyman amca şanslı yani ölmeden en azından karşılaşmış, tekrar buluşmuşlar. Dolayısıyla Ankara okulu aslında orada düşünün bütün bu savaş şartlarında bizim hiç de yükümlülüğümüzün olmadığı çocuklara eğitim vermek amaçlı bir taraftan savaşı yürütüp bir taraftan orada Türkçe öğreteyim, İstiklal Marşı öğreteyim diye ne kadar özverili bir davranış. Yani evet. hakikaten Türk'ün yüksek seciyesini göstermesi açısından bence sadece bunun için bile desteklenmeli diye düşünüyorum.
Çünkü ülkemizin Oscar adayı bir
evet,
film.
Evet, onun için zaten hani bu konuyu konuşmak istedim. Olumsuzlukları bir kenara bırakarak filmin bir Türk filmi olduğunu ve gerçekten askerimizin yüksek seciyesini anlattığını, bizim gerçek kahramanlıklarımızı anlattığını düşünelim. Çünkü Oscar açık söyleyelim lobi işi. Yani bir yere kadar evet filmin iyi çekilmesi, görüntüsü, konusu, senaryosu, oyuncuları ki bence yani
bunların
o 5,5
var.
Yaşındaki kız Kim Sol inanılmaz oynuyor. Yani ben böyle bir çocuk görmedim. Evet. Her sahne ayrı ayrı güzel. Hatta demişler ki biz onu %20 oranında oynatırız. Büyük oyuncularla kapatırız o açığı. Sonra bakmışlar ki o kadar güzel oynuyor ki %40 oranında filmde rol alıyor ve hakkını veriyor her sahnesinin.
Evet.
Kolay kolay böyle bulunabilecek bir şey de değil bu yani çocuk oyunculuk açısından. Zaten Türk oyuncuları söylemeye gerek yok. Hakikaten çok iyi, güçlü bir kadro. Oscar'da daha önce İtalya mesela, Macaristan gibi Uzak Doğu filmleri gibi kazanan filmlerin hepsi ne yaptılar? Hollywood'a çok ciddi lobi yaptılar. Lobi çalışmaları yaptılar. Amerika'da çeşitli özel kokteyllerde, çeşitli işte muhabirlerle görüşerek, basınla bağlantı kurarak orada bir lobi oluşturmaya çalıştılar. Bizim şimdi Kültür Bakanlığımızla, halkımızla, hakikaten orada çalışan, orada şimdi dinleyenler varsa Amerika'da çalışan, Amerika'da yaşayan Türklerle ciddi bir lobi oluşturarak desteklememiz gerekiyor. Ben filmin güçlü bir hikayesi olduğuna ve güçlü bir oyunculuk kadrosuyla, güçlü bir teknik tarafıyla aday olabileceğine inanıyorum. Bir kısım hani eleştirmen çok Oscar'a aday olacak olabilir ama kazanacak kadar güçlü değil demişler ama.
Aday olmak de, bile evet.
Evet yine de yani bir çalışma önemli diye düşünüyorum. O yüzden bir bilinç kazandırmak adına hem eğer Oscar'a adaysa madem böyle bir film bir merak edip gidelim destekleyelim. Yani seyredelim bir
evet.
bu hikayeyi bu gerçek hikayeyi bir görelim. Hem de dilimiz döndüğünce bu güzellikleri paylaşalım anlatalım. Çünkü Kore Savaşı gazileri maalesef hani belki de en unutulan da gazilerden. Bence bu bir taraftan da onları da onöre eden bir şey. Yani bahsetmek bunlardan bunları anlatmak. Film vasıtasıyla tekrar hatırladık. Tekrar bunlar bizim minnetimize ve şükranlarımıza neden oldu. Ölenlerimize de tekrar buradan bütün şehitlerimize orada ölen bizim adımıza dünyaya Türk kahramanlıklarını gösteren bütün şehitlerimize gerçekten Allah'tan rahmet diliyorum. Ve evet. gazilerimizin hepsine de şükranlarımıza ve minnetlerimizi sunuyorum buradan tekrar.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Bu filmi dinleyicilerimize hatırlattığınız için mutlaka izlenmesi gereken bir film.
Evet.
Mutlaka desteklenmesi gereken bir film ülkemiz adına da diyelim.
Evet.
Ve bugün için de yine çok teşekkür ederim size.
Ben teşekkür ediyorum.
Haftaya yine birlikte olacağız. Dünden kalanlar köşemizde. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor sevgili Gülün Karabağ'la birlikteydik. Tekrar teşekkür ediyoruz kendisine. Ve sevgili dinleyenlerimiz Hayatın Sesleri'nin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün de Feray Uz, Gülşen Ayvaz, Meltem Afşar hazırladılar birlikteliğimizi. Sevgili Ayhan Taşçı yayınımızı sizlere ulaştırdı. Teşekkür ediyoruz. Ve ben Nilgün Doruk sundum. Bugünlük bu kadar diyoruz. Ancak yarın 15 haberleri sonrasında siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicilerini yine başkente bekliyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın.
Dolayısıyla adımız
Hayatın Sesleri.